romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 19. ayrım, sayfa 156. Yazar bu beylerin karşısına hileyle ya da zorbalıkla geniş topraklara sahip olmuş yeni zengin kasaba ağalarını Hacı Kurtboğa, Mahir Kabakçı, Ala Tamir, Süleyman Aslan Pençe ve benzerlerini koyar. En büyük değer paradır ağaların gözünde. Bundan ötürü yozlaşmanın temelinde onur para karşıtlığı yatar. Feodal değerlerin en saf halini İskan öncesi konar göçer yörük aşiretlerinde bulur yazar. Bu insanlar mert, yiğit, onurlu, konuksever, dost, alçak gönüllü, yüreği sevgiyle taşan insanlardır. Gelenekleri, töreleri, zanaatlarıyla bir kültür oluşturmuşlardır kendilerine özgü. Türkmenin anlı şanlı günlerinde türküler, ağıtlar, destanlar vardı. Toylar, düğünler, gelenekler vardı. Ulu semahlar, mengiler vardı. Üç gün, üç gece süren cemler vardı. Aşıklar, kavalcılar, destancılar vardı. Her evde masal söyleyen, ağıt yakan bir yaşlı Türkmen anası vardı. Kilim, halı dokuyanlar, keçe döyenler, kılıç yapanlar, pirler, ocaklar vardı. Kök boya yapanlar, gümüş eğer, palan yapanlar, ünü İran'dan Turan'a, ünü Urum'dan Şam'a ulaşmış ustalar vardı. Beyler vardı ki ulu şanlı kartallara benzer. Dipnot 4. Bin Boğalar Efsanesi, Cem Yayın Evi, 1973, sayfa 240. Bu altın çağın yitirilmesi, yani yozlaşma, iki yönden yürür. Yörüklerin göçebelikten yerleşikliğe, hayvancılıktan çiftçiliğe geçmeleri, üretim araçlarının ve altyapının değişmesi demektir ve bu değişiklik üst yapı kurumlarını, ahlakı, gelenekleri, töreleri ve benzerlerini değiştirdiği için aşiretler de kendi içlerinde değişir, yozlaşırlar. Bunun dışında şu ya da bu şekilde sonradan toprak edinmiş, zengin olmuş ve tarımdan sanayileşmeye sıvanmış toprak ağalarının yarattığı bir yozlaşma daha vardır ki bu da aşiretlere bulaşır. Çünkü şimdi aşiret ailesindeki yeni kuşak aşirete ve törelerine sırt çevirerek görüşünü ve amacını paylaştığı kasaba ağalarına katılmıştır. Aşiretin yalnız yozlaşması değil, çökmesidir bu. Derviş Bey'in oğlu Muzaffer olsun, Mustafa Bey'in oğlu Mehmet Ali olsun, yeni çağın insanlarıdırlar ve onlara göre onur, soyluluk, aşirete bağlılık modası geçmiş erdemlerdir. Ağalarla birlikte iş kurmaktan, servet yapmaktan başka düşünceleri olmayan, ticari gelişmeden başka bir şeye inanmayan bu gençlerin gözünde toprak ana temeldir. Sonra fabrika, daha sonra da banka kurmak gerekir. Çünkü para parayı büyütür. Ve doğurmazsa ölür para. Her şeyin parayla ölçüldüğü böyle bir toplumda neler olacağını yazar şöyle anlatıyor. Ne ki insan, ne ki güzel. Bu yaratıklar, bağnazlar, deliler vıcık vıcık olmuşlar. Bu eli kanlı, gözleri dönmüş kasaba ağaları hepsini yıkacaklar. Öldürecek, silip süpürüp bir yana atacaklar. Halkın direnmesi para etmeyecek. Kilimi, türküyü, düşünceyi, yüreği, ağlamayı, gülmeyi, sevinmeyi, sevgiyi öldürecekler. Tümden insanlığı öldürecekler. Dipnot 5. Demirciler Çarşısı Cinayeti, sayfa 376-377. Bunları yazarın anlatıcı olarak araya girdiği bir sırada kendi düşüncelerini dile getirmek için söylediği açık. Romanda kapitalist olarak nitelenen ağaların ve kapitalizmin böylesine suçlanması ve feodal düzen için beslenen özlem bir soruyu getiriyor akla. Yaşar Kemal ilerici bir yazar olarak köylünün sömürüldüğü, despotik derebeylik düzeninin karşısında yer almak ve Marksçı tarih görüşüne göre daha ileri bir aşama olan kapitalizme geçişi olumlu bir gelişme saymak zorunda değil mi? Ama tam tersi oluyor romanda. Derebeyliğin çökmesi ve yerini kapitalizme bırakması bir yozlaşma olarak değerlendiriliyor. Bildiğim kadarıyla bu soruna ilk kez parmak basan Hilmi Yavuz olmuş ve romanda Nesnel Tarihsel Zaman adlı yazısında Yaşar Kemal'in zamanı ahlaksal kategoriler içinde değil, sosyalist gerçekçi bir romancıdan beklendiği gibi üretim tarzları kategorisi içinde nesnel tarihsel zaman olarak ele aldığını söylemişti. Gerçi Yaşar Kemal'in geçmiş zamanı şimdiki zamandan daha insani olma anlamında daha iyi olarak nitelendirdiğini kabul ediyor Hilmi Yavuz. Ama bu tutumun yapıtın sosyalist gerçekçi bir yapıt olmasına engel sayılmayacağı kanısında. Çünkü insani görünümün arkasında sömürü gerçekliğinin yattığının farkındadır Yaşar Kemal. Yaşar Kemal, Çukurova'da düzen değişikliğini anlatırken, o iyi atların, o iyi insanları alıp gittiklerini ama ne kadar soylu ve insani de olsa bu gidişin kaçınılmaz olduğunu, romanın sonundaki çürümüş, yıllanmış, kokuşmuş ağır suyun yeni açılmış toprağa doldurarak akması simgesiyle ve önemle vurgular. Aynı tarihsel zaman karşısında Faulkner ne kadar kötümser ve ahlaksalsa Yaşar Kemal o kadar iyimser ve tarihseldir. Bu bakımdan Yusufçuk Yusuf'ta feodal ilişkilerin insani görünümünün kullanılması Yaşar Kemal'in geçmiş zaman sorununa salt ahlaksal kategoriler açısından baktığı anlamına gelmez. Tam tersine bu insani görünümün anlatımlaştırılması Yusufçuk Yusuf'a ideolojik bir sahihlik antantisite katar. Dipnot 6. Roman kavramı ve Türk romanı. Bilgi Yayın Evi 1974 sayfa 53. Doğru. Derebeyliğin çöküşü ve kapitalizmin gelişi Yaşar Kemal'e göre de kaçınılmazdır ve bu anlamda zamanı üretim tarzları kategorisi içinde ve nesnel tarihsel zaman olarak alır ele. Ama kaçınılmaz olarak gördüğü bu değişikliği iyimser bir bakışla olumlu olarak yorumladığı söylenebilir mi? Sanırım mesele daha karmaşık. Bana öyle geliyor ki metinde geçmiş zaman karşısında kuramsal düzeydeki tutumla duygusal düzeydeki tutum aynı değil. Çünkü Yaşar Kemal kafasıyla derebeyliğe karşı olsa da yüreğiyle ondan yana. Ondan yana derken elbette ki sömürüden yana demek istemiyorum. Ancak bir sanatçı olarak ahlaksal ve estetik değerlerin henüz yitirilmediği geçmiş zamana bağlılığını kastediyorum. Bundan ötürü yazarın bir ikilem karşısında kaldığı görülüyor. Bir yandan eski değerlerin koruyucusu ve temsilcisi durumunda olan derebeyliği savunmak, bir yandan da orta çağdan kalma ve türlü gerilikleri içeren bu despotik feodal düzenin kötülüklerini belirtmek zorunda. Başka şekilde söylersek, Yaşar Kemal'in sorunu geçmiş feodal düzene özlemle İlericiliği bağdaştırmak. Göreceğimiz gibi yazar ilginç bir çözüm getirecektir bu soruna. Aşirete bağlı köylünün de sömürüldüğünü yatsımaz Yaşar Kemal ama üzerinde fazla durmaz. Aşiret gelenekleri arasında asıl eleştirdiği, vurguladığı ve romanda somut olarak canlandırdığı bir görenek vardır. Beyin yerine cinayet işlemek üzere adam yetiştirmek. Bu silahşörler özel olarak yiğitlik görenekleri doğrultusunda eğitilirler. Beyin öl dediği yerde ölünür, kal dediği yerde kalınır. Öldür dediği yerde öldürülür ve ser verilir, sır verilmez. Dipnot 7. Yusufçuk Yusuf, Cem Yayın Evi, 1975, sayfa 126. Bu fedailer beyin yerine adam vururlar ama çoğu kez ya yakalanıp hapse girerler ya da karşı tarafça öldürülürler. Akçasaz'ın ağalarında bir insanı öldürme görevi yüklenmiş bu adamların çileleri, ruhsal bunalımları ve yakalanınca çektikleri işkenceler, Kürt Mahmut ve oğlu Yusuf örneklerinde olduğu gibi, çok somut bir şekilde okuru etkileyecek ayrıntılarla sergilenir. Aşiret köylüsünün sömürülmesine de, beyler uğruna canından olmasına da isyan eden iki kişi vardır romanda. Biri köylüleri bilinçlendirmeye çalışan ve solcu görüşleri yüzünden komünist damgasını yemiş Arzuhalci Ali Efendi'dir. Öteki ise beklemediğimiz biridir. Derebeyi Derviş Sarıoğlu. Bu işler üzerinde kafa yoran Derviş Bey, bir lokma ekmek için 12 ay çalışan, onu da çok kere elde edemeyen zavallı köylülere acır ve ister ki beyler uğruna adam öldüren, hapislere düşen, işkence gören bu insanlar artık gözlerini açsınlar. Ama nasıl açsınlar? Gözlerini açmaları için onlara şu kadarcık fırsat verilmiyor ki. Derviş Bey bu durumda işin içinden çıkamayıp öfkelendiği bir sırada birden aklına Arzuhalci Ali Efendi gelir. İşte şu Ali de onlardandı. Baş kaldırmıştı. Sevinçle işte onun gibi olsunlar dedi. Dipnot 8. Adı geçen yayın sayfa 287-288. Yazar feodal düzenin eleştirisini, yine o düzenin geleneklerini, törelerini korumaya çabalayan bir beye yaptırıyor ve böylece Derviş Bey romanın en olumlu kişisi ilerici Ali Efendi ile aynı çizgide yer almış oluyor. Bu kadarla da kalmaz Derviş Bey'in ilericiliği. Kasaba ağalarının kokuşmuşluğuna, zulmüne duyduğu isyan ona halkın kurtarıcısı olma düşleri bile kurdurtur. Dağa çıkmak, sonra ağaları kurşundan geçirip ovaya iniş, köylülerin onu ve arkadaşlarını bir kurtarıcıyı karşılar gibi binlerce, milyonlarca düğün bayram yaparak karşılamaları, sonra toprakları, kendi çiftliği de içinde dağıtması, yüzyıllardır gün görmemiş şu iyi yürekli halkın yüzünün gülmesi. Bu düşlerden başını sert bir duvara çarpmışçasına uyanıyor, bu yaştan sonra bu işi gerçekleştiremeyeceğini acı acı gülümseyerek düşünüyordu. Dipnot 9. Adı geçen yayın sayfa 282. Ağaların topraklarını köylüye dağıtmayı düşleyen bir ikinci İnce Mehmet değil mi Derviş Bey? Ama İnce Mehmet Arzuhalci Ali Efendi gibi ezilenler sınıfındandı. Derviş Bey ise geniş topraklara sahip, aşiret düzenini korumak, geleneklerini sürdürmek isteyen bir soylu. Öyleyse nasıl oluyor da aynı düşü paylaşıyor onlarla? Bu çelişik durumun nedeni, Yaşar Kemal'in feodal düzenin barındırdığı geleneklere, törelere, ahlaksal ve estetik değerlere bağlılıkla ilericiliği uzlaştırmaya gerek duyması. Derviş Bey geçmiş zamana özlemle bakan bir derebeyi ama aynı zamanda toplumsal adaletin, eşitliğin, özgürlüğün sağlandığı bir düzene düşleyen, ancak yaşlandığı için harekete geçemeyen bir devrimci. Demek ki yukarıda sözünü ettiğimiz ikileme romanda getirilen çözüm şu. Feodal düzenin egemen olduğu geçmiş zaman özlemi ile toplumculuğun egemen olacağı gelecek zaman özlemi aynı kişide yaşayabilir. Ne ki bu çözüm Derviş Sarıoğlu'na birbiriyle bağdaşmayan iki ayrı kişilik vermekle elde edilmiş. Derviş Bey'in tutarsızlığını çelişik bir karakter olmakla da açıklayamayız herhalde. Ortada sanki bir değil, birbirine zıt ayrı iki Derviş Sarıoğlu var. Burası romanın aksayan bir yönü, çünkü çözüm uğruna baş kişisinin inandırıcılığından fedakarlık edilmiş ve bu yüzden çözüm de geçerli olamamış. Akçasaz'ın Ağaları ikilisinde, hükümet güçlerinin desteğiyle köylüyü topraklarından atan, onlara zulmeden, açgözlü, acımasız ağalar, öykünün kötü adamı rolündedirler. Bundan ötürü olay örgüsü kapitalist zihniyetin beraberinde getirdiği yozlaşmayı belirtecek şekilde gelişir ve okuru belli konularda beyler ile ağalar arasında karşılaştırmalar yapmaya çağırır. Örneğin toprak sevgisi konusunda, köylüye davranış konusunda, işkence konusunda para konusunda ve benzerleri ve benzerleri. Akçasaz'ın ağlarında kadın ve aşk yok denecek denli önemsizdir. Toprak alır kadının yerini. Ağların hırs bürümüş gözleri beylerin, köylülerin topraklarındadır. Toprak uğruna yalanlara, iftiralara, hilelere, işkencelere başvurulur, toprak uğruna cinayetler işlenir. Kadının işlevini yüklenen toprak, romanda cinsel özellikleri vurgulanan şehvetli bir dişi olarak betimlenir hep. Şu uzanmış yatan toprakla, uzanıp çırılçıplak yatmış bir genç kız arasında ne fark vardı? Dipnot 10, adı geçen yayın, sayfa 66. Toprağı gerçekten sevenler için baş döndürücü zevkler veren bir dişidir o. Habib Usta traktörü üstünde bor toprağa sürürken taze toprağın kokusundan sarhoş, mest kendinden geçer, kendini 17 yaşında balık etli, el değmemiş bir bakirenin koynundaymış, onunla yatıyormuş sayardı. Dipnot 11, adı geçen yayın, sayfa 457-458. Habib Usta gibiler toprağı toprak olarak severler. Aşıktırlar toprağa. Ama ağlar? Bir ağ bu toprağı salt toprak olduğu için sevebilir mi? Kokusu için, ışığı için, yumuşaklığı, sıcaklığı, şöyle yağlı, şöyle ışığa batmış, şöyle şehvetli bir kadın gibi dudağını açıp sevdiğini beklercesine yattığı için sevebilir mi? Dipnot 12, adı geçen yayın, sayfa 459. Derviş Bey de bilir ki hırsla peşinden koştukları toprağı sevmez ağalar. Toprak para olduğu için severler toprağı. Dipnot 13, adı geçen yayın, sayfa 576. Tarımda sanayileşmenin getirdiği yeni koşullarda aşiret köylüsünün ne olacağı konusunda da beyler ile oğulları anlaşamazlar. Ağlarla ortaklık kuran oğullar modern çiftlikte yarıcıya yer olmadığını, kara sabanla, atla öküzle değil traktörlerle, biçer döverlerle iş görüldüğünü ve bundan ötürü artık kendilerine bir yararı kalmamış olan köylüleri çiftliklerinden kovmak ve aşireti dağıtmak gerektiğini savunurlar. Bunu emretmektedir ekonomi. Beyler ise ekonominin emirlerine uymaktansa aşireti sürdürerek köylülerine sahip çıkmayı ve onlarla birlikte batmayı yeğlerler. Dediğim gibi Yaşar Kemal, okurun, beylerle ağaları yani feodal ve kapitalist düzenleri çeşitli konularda karşılaştırması için yukarıdakilere benzer olaylar yaratır ve kapitalizmdeki yozlaşmanın altını çizmiş olur. Bununla birlikte ileride daha adil ve daha güzel bir düzenin kurulacağına ait bir umut kaynağı var romanda. O da biraz olsun bilinçlenme belirtileri gösteren köylüler. Öyle anlaşılıyor ki yazara göre geçmiş zaman ile gelecek zaman iyi, kötü olan gelişen kapitalizmin kokuşturduğu şimdiki zaman.